Ayrım 6.
Sayfa 84. Osmanlı'daki Türk milliyetçiliği imparatorluk çöküp dağılmaya başladıktan sonra 1900'lerin birinci çeyreğinde Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında filizlenmeye başlar. Ancak Cumhuriyet'in kuruluşuyla resmen tanınır. Bu süreç içinde tarihin diyalektik mantığı açısından Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkmasında imparatorluktan ayrılan Hristiyanların, milliyetçilik akımlarının ve savaş sırasında büyük trajediler yaşanmasına yol açan Ermeni milliyetçiliğinin de rolü olduğu muhakkaktır. Sonuç olarak özetlersek Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ne Müslüman oluşundandır ne de doğal sınırlarına ulaşmış bulunmasından. Osmanlı İmparatorluğu endüstrileşme devrimini kaçırmış olduğu için çöktü. Endüstrileşme devrimini kaçırmış olmasının nedeni ise Amerika'nın keşfiyle Avrupa'da başlayan değişim sürecinin dışında kalmış olmasıydı. Amerika'nın keşfi ise yine diyalektik olarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu-batı ticaret yollarına hakim olması ve batının yeni yollar aramasının bir sonucudur. Endüstri devrimini kaçıran Osmanlı güçsüzleşmeye başlayınca, değişmeye kapalı olan toplumsal, siyasal ve ekonomik yapısıyla bu sürece uyum sağlayamamış, gerileme, çöküşe dönüşmüştür. Din burada işin içine girmiş, bütün toplumlardaki değişim dönemlerinde yaptığı gibi değişime karşı çıkmıştır. Ama bu İslam'a özgü bir işlev değildir, onun için belirleyici sayılamaz. Kapitülasyonlar ve milliyetçilik akımları bu çöküşü hızlandıran ögelerdir. Sonuç olarak Osmanlı'nın çöküşünü ne İslam dinine ne İslam'dan sapmaya ne de padişahların yozlaşmasına bağlamak olanaklıdır. Osmanlı tarihin acımasız diyalektiği çerçevesinde egemen olduğu dünyanın sınırlarının ve işleyiş mekanizmalarının değişmesi ve bu değişmeye ayak uyduramaması sonucunda çökmüştür. Konumuzla doğrudan ilgili değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bilişim devrimini yaşayan ve hızla yayılan ama Amerika'nın keşfinin etkisine oranla etkileri çok daha küçük olan, bugünkü değişim karşısında dünyadaki liderliğini yitirmemek için kullandığı çözümleme yöntemlerine, kullandığı araçlara ve yaptıklarına bakarsanız Osmanlı'nın çaresizliğini daha iyi anlarsınız. Ermeni sorunu nedir? Sevgili okurlarım, gerek resmi tarih anlayışının gerekse ona karşı çıktığı savı taşıyan gayri resmi tarih tezinin bir türlü doğru dürüst tartışmayı başaramadığı konuların başında Ermeni sorunu gelir. Sanıyorum bu başarısızlığın temelinde konunun iyi anlatılamaması, daha doğrusu sorunun iyi belirlenememiş olması yatar. Ermeni sorunu konusundaki anahtar sözcük soykırım terimidir. Soykırım terimi faşist Almanya'nın II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere uyguladığı katliamın özel adıdır. Uluslararası bir anlaşmayla uluslararası bir suç olarak tarif ve kabul edilmiştir. Türkiye de bu anlaşmaya imza koymuştur. Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260A'ya 3 sayılı kararıyla onaylanarak imzaya açılmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 23.3.1950 tarih ve 5.630 sayılı kanunla hiçbir çekince koymaksızın onaylamıştır. Sözleşmeye göre bu suçun işlenmesi için bir insan grubunu imha niyeti esastır. Bu öznel ögeye ek olarak bu suçun işlenmesi için nesnel açıdan bir planın icrası söz konusu olmalıdır. Kısaca belirtmek gerekirse asıl sorun Türklerin ve Kürtlerin Ermenileri katledip katletmedikleri değil, bu katliamın bir soykırım niteliği taşıyıp taşımadığıdır. Ne yazık ki bizim halkımız da dahil dünya kamuoyu katliam ile soykırım arasındaki farka dikkat etmemekte, canım soykırımı neden inkar ediyorsunuz? İster savaşırken olsun isterse onlar da Türkleri ve Kürtleri öldürmüş olsunlar, Osmanlılar Ermenileri öldürmüş işte diyerek kendi kafalarında Türkiye'yi mahkum etmektedir. Oysa kimse tarihte Ermeniler, Türkler ve Kürtler arasındaki katliamı yadsımamaktadır. Sorun bu katliamın soykırım tanımına girip girmediğidir. Soykırım nedir? Yukarıda adını andığım Birleşmiş Milletler kararına göre bir katliamın soykırım olarak tanımlanması için şu üç temel koşulun bir arada bulunması gereklidir. 1. Katliamın bir etnik veya dini gruba karşı resmi devlet politikası olarak yapılması. 2. Bu katliamın tek bir yerde değil tüm ülkede uygulanması. 3. Katliamın bir defa değil sürekli olarak yapılması. Görüldüğü gibi yabancı dilde genocide terimiyle ifade edilen soykırım suçu özel olarak tanımlanmış bir eylemdir. Soykırım terimi bir suç olarak Raphael Lemkin'in 1944 yılında Axis Rule in Occupied Europe adlı kitabında yaptığı bir öneriyle belirlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi savaş suçlularının yargılanması için kurulan Uluslararası Nürnberg Mahkemesi'nde ilk kez ceza hukuku kuralı olarak uygulanmıştır. Soykırım insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilir. Soykırım karşılığı olan genocide terimi Latince ve Yunanca iki kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan bir kelimedir. Yunanca soy demek olan genos ve Latince kesmek, öldürmek anlamına gelen caedere sözcüklerine oluşan bir birleşik kelimedir. Nazilerin 1933-1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sırasında hızlanan bir biçimde Almanya'da 6 milyon kadar Museviyi sistematik bir biçimde kamplarda toplayıp genellikle gaz odalarında öldürerek ve fırınlarda yakarak yok ettiklerini belirtmek için kullanılan bir hukuki terimdir. 2. Dünya Savaşı sonrasında savaş suçlularının yargılandığı Nürnberg Mahkemesi'nde ortaya çıkan dehşet verici gerçeklerin ışığında jenosit 1946'da Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir suç olarak kabul edilmiş, 1948'de yine Birleşmiş Milletler tarafından bir uluslararası sözleşmeyle hukukileştirilmiş ve bu sözleşme Türkiye tarafından 23 Mart 1950 yılında imzalanmıştır. Soykırım suçu daha sonra Ruanda ve eski Yugoslavya için kurulan uluslararası ceza mahkemelerinde de kullanılmıştır. Örneğin Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Yugoslavya'nın Sırp ve Hırvat kökenli yöneticilerinin ve komutanlarının bir bölümünü soykırım suçu kapsamında yargılamaktadır. Ermeni tehciri nedir? Tehcir Arapça göç anlamını taşıyan hicret sözcüğünden gelir, göç ettirme demektir. Belki de bugünkü Türkçe ile sürgün bu kavramı karşılayan sözcüktür. Ermeni tehciri ile kastedilen olay 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş halinde olduğu Çarlık Rusyası ile işbirliği halinde isyana ve savaşa başlayan, Türklere ve Kürtlere karşı katliama girişen Ermenilerin Doğu cephesinde savaşan orduyu arkadan vurmalarını önlemek için güneye, Suriye'ye sürülmeleri harekatıdır. Hem milliyetçilik akımlarının hem de Avrupa'nın Osmanlı'yı paylaşma çabalarının etkisiyle Ermeniler uzun bir süredir isyan ve bağımsızlık hazırlığı içindeyken 1. Dünya Savaşı patladı. Taşnak liderliği altında hem örgütlenme hem de silahlanma açısından çok güçlenen Ermeniler, Kasım 1914'te Rusya ile savaş başlayınca Ruslarla işbirliği halinde Osmanlı topraklarında eyleme geçtiler, Türkleri ve Kürtleri öldürmeye başladılar. Bu arada Rus ordusu içinde Ermeni alayları da kurulmuştu. Ermeniler Osmanlı topraklarında yürüttükleri çete harbine ilave olarak Rus üniforması altında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı resmen savaşmaya da başlamışlardı. Ne yazık ki Doğu cephesindeki savaş 1914 yılının sonundaki Sarıkamış felaketiyle Rusların ve Ermenilerin lehine gelişiyordu. Muhteris ama yeteneksiz başkomutan Enver Paşa'nın bizzat üstlendiği savaşta komutasındaki 80 bine yakın asker düşmanla bile savaşamadan Allahu Ekber dağlarında soğuktan ve tifüsten ölmüş, cephe çökmüştü. Bu arada Bitlis, Halep, Dörtyol ve Kayseri'de Ermeni ayaklanmaları başlamıştı. İttihatçılar 1915 yılı başında ordunun çeşitli kademelerindeki Ermenilerin görevlerinden uzaklaştırılmaları için bir karar yayınladı. Van, Bitlis, Diyarbakır gibi yerlerdeki Ermeni nüfusu da Osmanlı ordusunu arkadan vuracak bir örgütlenme ve ayaklanma içindeydi. Sadece Ruslar değil, İngilizler ve Fransızlar da Ermeni nüfusun örgütlenmesini ve ayaklanmasını destekliyordu. Yabancı kaynaklar bu hareketlerin Ermenilerin Osmanlılar tarafından ezilmelerine bağlamakta, yıllardır süren Ermeni komitacılığının ayrılıkçı isyanlara yönelik etkilerini yok saymaktadır. Ruslarla savaşta olan Osmanlılar artık cephe gerisindeki Ermeni isyanıyla da boğuşmak zorunda kalmıştır. Tabii bu ortamda her iki tarafta, yani hem Ermeniler hem de Türkler ve Kürtler karşılıklı bir katliama, bu katile girişmişlerdir. Nisan 1915'te Ermeni komitacılar Van'ı ele geçirirler. Binlerce Türk'ü ve Kürt'ü öldürürler. Sonunda Rus birlikleri kente girer ve katliam devam eder. Ermeni isyanları da artık yaygınlaşmış, Bayburt, Erzurum ve Diyarbakır'da etkisi altına almıştır. İşte Ermenilerin her yıl andıkları 24 Nisan 1915 tarihindeki tehcir sürgün kararı bu ortam içinde alınır. 16-55 yaş arasındaki Ermeni nüfusun Bağdat demir yolundan uzağa Suriye'ye sürülmesi başlar. Her ne kadar hükümet bildirilerinde sürülen Ermeni nüfusun can ve mal güvenliğini sağlanması için pek çok ayrıntılı emir ve kural yayınlanmışsa da sürgün bir katliama dönüşür. Zaten savaş koşulları içinde olan yoksul ülkede kimi zaman ekmek ve su bulmak bile bir sorun olmaktadır. Dönemin koşulları sürgünün tam bir denetim ve eşgüdüm içinde olmasına izin vermediği gibi doğa koşulları, hastalık gibi öğeler bu katliamın sonuçlarını daha da vahim hale getirir. Türk ve Kürt çeteler, asker kaçakları da bu katliama katılır. Binlerce Ermeni yaşamını yitirir. Sürgün edilen yaklaşık 1 milyon Ermeni nüfusun hemen hemen yarısı bu trajedi sonrasında ölmüş ya da öldürülmüştür. İşte başta Fransa olmak üzere batıdaki pek çok ülkenin Ermenilerin etkisiyle yasa çıkararak tarihi düzenleme çabası sonucu dünya kamuoyunca öne sürülen ve bazı ülkelerde Ermeni soykırımı yoktur denmesinin bile yasaklanmasına yol açan Ermeni soykırımı iddialarına temel oluşturan olay budur. İşin ilginç yanı Osmanlılar 1. Dünya Savaşı'na yenildikten sonra sürgünden, tehcirden sorumlu 1400'e yakın memurun İngilizlerin ve Fransızların baskısıyla kurulan savaş mahkemelerinde yani Divan-ı Harp'te yargılanmış olması ve pek çok kişinin hapis cezası alması yanında 40 kişinin de idam edilmiş olmasıdır. Yani hesaplaşma hemen başlamış, suçlu bulunanlar hemen cezalandırılmıştır. Müttefikler bununla da yetinmez. Ermeni katliamından sorumlu tuttukları, aralarında birçok gazeteci ve aydın bulunan pek çok üst düzey asker ve sivil yöneticiyi Malta'ya sürerler. Ama bunlar da haklarında somut deliller bulunamadığı için sonradan serbest kalırlar. Olayın tarihsel boyutu, eski tarih. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Müslüman nüfusla uyumlu ve mutlu bir biçimde yaşayan Ermeniler, Alparslan'ın Anadolu kapılarını açtığı 1071 yılından önce de bu topraklarda var olmuşlardı. Bu çerçevede nasıl ki Yunanlı dostlarımızın içlerindeki bazı kör inançlılar veya fanatikler hala 1000 yıl öncesine dönerek Türkiye Cumhuriyeti'ni haritadan silmek ve Büyük Bizans İmparatorluğu'nu ihya etmek gibi bir hayalin peşinde koşuyorlarsa, Karadeniz kıyılarındaki Pontus Rum İmparatorluğu konusunu yine garip bir soykırım, jenosit iddiasıyla gündeme getiriyorlarsa, bazı kör inançlı Ermeniler de Anadolu toprakları üzerindeki 1000 yıllık tarihi yok saymakta, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını bile sorgulayarak kendilerine Sevr Anlaşması ile verilen toprakları ve hakları istemektedirler. Soykırım iddialarının altında, belli ki bilinçaltında bile denebilir, bizim bu topraklardaki tarihsel varlığımız sizden eskidir ve hala haklarımız vardır anlayışı yatmaktadır. Bırakınız Ermeni kaynaklarını, Türk ansiklopedisi gibi kaynaklar bile Ermenilerin tarihlerinin M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzandığını belirtmektedir. M.Ö. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğuna tabi olarak kurdukları iki krallığın birinin merkezi Erivan, ötekinin merkezi Harput idi. Çok kısaca bugün sürdürülen soykırım iddialarının altında bu temel tarihsel özlem ve Batı dünyasının Hristiyan eğilimli kör inançlılarının bu özleme verdiği destek yatmaktadır. Eski tarih Roma ve Bizans imparatorlukları Araplar ve İran ile Ermeniler arasındaki savaşların tarihidir. Bu arada ilginç bir nokta daha 681 yılında Ermenilerin anlaştıkları Araplarıyla Hazar Türklerine karşı savaşmış olmalarıdır. Alparslan 1071 Malazgirt zaferinden önce Kars'taki Ermeni krallığına son vermiştir. Ama biraz aşağıda işaret edileceği gibi Ermeniler hemen bunun ardından Güney Anadolu'da yeni krallıklarını kuracaklardır. Zaten Anadolu'da Ermeni kökenli pek çok aile, hanedan ve krallık vardır. Unutulmamalıdır ki dönem feodal beylikler, krallıklar dönemidir. Bizanslıların kendi mezheplerinden olmayanlara, Gregoryenlere yaptığı baskı, Ermenilerin Anadolu'da sürekli baskı ve huzursuzluk içinde yaşamalarına yol açmıştır. Ermeniler bu arada Müslümanlara karşı oluşturulan Haçlı seferlerine doğal olarak tam destek vermişlerdir. Böylece 1. Haçlı Seferi sonunda işgal edilen Anadolu'daki kargaşadan yararlanan Ermeniler, Haçlıların desteğiyle Kilikya'da, Adana, Mersin'in batısı, Antalya'nın doğusu, Konya'nın güneyi bir Ermeni krallığı kurmuşlardır. Daha sonra bu krallık Kıbrıs'a bağlanmış, en sonunda da kuruluşundan yaklaşık 300 yıl sonra 1375'te Memluklar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'ya egemen olmasından sonra bu imparatorluk içinde uyumlu ve mutlu bir yaşam süren Ermeniler, mezhep farklılıklarından dolayı Batı ülkelerinden değil, Ruslardan büyük yakınlık görmeye başlamışlardı. Gerek Ermeni tarihi gerekse Ermeni-Osmanlı ilişkilerinin oldukça ayrıntılı bir dökümü, Remzi Kitabevi'nin 2005 tarihinde bastığı Kamuran Gürü'nün Ermeni Dosyası adlı kitabında bulunabilir. Olayın tarihsel boyutu, Osmanlı dönemi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Rumlara tanıdığı hakları Ermenilere de tanımıştı. Bursa'daki bir Ermeni piskoposu da Ermeni cemaatinin patriği tayin etmişti. Din farklılıklarından dolayı Müslüman Osmanlılar ile pek de kaynaşmayan Ermeniler, mezhep farklılıklarından dolayı Katolik ve Protestan Batı ülkelerinden pek fazla bir destek ve yardım görmediler. 1669'da Kiev Prensi Aleksandr'ın Polonyalılarla yani Lehlilerle yaptığı savaşta Rusların yanında yer alan Ermeniler, böylece Ermeni-Rus işbirliğinin de temelini attılar. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması Osmanlı-Ermeni ilişkilerinde bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle olaya yakından bakmakta yarar var. Namık Kemal'in ünlü Vatan Yahu Silistra oyununun ünlendirdiği, bugün Bulgaristan sınırları içinde yer alan Silistra kentinin 24 kilometre güneydoğusunda, Dobruca hududunda yer alan küçük Kaynarca köyünde, Rus çariçesi 2. Katerina ile yapılan anlaşma, tarih içindeki Ermeni sorunu açısından yepyeni bir dönem başlatır. Osmanlılar Rus çariçesi 2. Katerina'nın Lehistan yani Polonya üzerindeki nüfuzunu sürekli müdahalelerle pekiştirdikten sonra kendilerine saldıracağını düşünüyorlardı. Rusların düşmanları olan Fransızlar ve Avusturyalılar da sürekli olarak Osmanlıları Rusya'ya karşı savaşa teşvik ediyorlardı. Tam bu sırada Rusya güneyden Lehistan'a girmek için Aksu Nehri'nin doğusunda Kırım Hanlarına ait olan Yalta kasabasına hücum etti. Rus ordusu kasabayı yakıp yıktı ve Müslüman halkı katletti. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu eski sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa'nın savaş hazırlıklarının yetersiz olduğu ve hudutların yeterince korunamadığı uyarılarını dikkate almaksızın Rusya'ya savaş ilan etti. Muhsinzade Mehmet Paşa haklıydı. Osmanlı ordusu hazırlıksız ve hudutlar korumasızdı. Rusya Tuna Nehri boyunda kazandığı zaferlerle karadan ilerlerken denizden de bu noktaya dikkat, İngilizlerin yardımıyla Baltık donanmasını Akdeniz'e getirmiş ve Osmanlı donanmasına Çeşme'de büyük bir darbe indirmişti. Rusya'nın ilerlemesinin kendi aleyhine olacağından korkan Avusturya, bir yandan Osmanlılarla gizli müzakereler yürütüyor, öte yandan Prusya'ya yaklaşıyordu. Sonunda Prusya ile Avusturya Rusya'ya karşı birleştiler ve Prusya Polonya'nın paylaşılması konusunda Rusya ile Avusturya'ya da bir pay veren bir anlaşma yaptı. Bütün bu gelişmeleri anlatıyorum ki bugünkü Avrupa'nın tarihinde neler olduğu, Ermeni meselesini sürekli kurcalayan Avrupa devletlerinin bir yandan Osmanlı'ya karşı savaşırken öte yandan birbirleriyle nasıl ittifak ettikleri ve ayrıca birbirlerinin kuyularını nasıl kazdıklarını iyi anlaşılsın. Bu arada Osmanlı her cephede uğradığı bozgunlar sonunda Avusturya'nın ve Prusya'nın da aracılıklarını kabul ederek Rusya ile Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmanın çok önemli üç hükmü vardı. Birinci olarak Kırım Osmanlı'dan bağımsızlaştırılıyor ve böylece Rusya tarafından ilhak edilmesinin yolu hazırlanıyordu. İkinci olarak Karadeniz ve Akdeniz Rus gemilerine açılıyor, Karadeniz'deki Osmanlı egemenliği son buluyordu. Üçüncü olarak ise bugüne Ermeni sorunu olarak yansıyan bir sürecin hukuksal ve siyasal temelleri atılıyordu. Anlaşmanın 7. maddesi uyarınca da Rusya Osmanlı topraklarındaki Hristiyan tebaanın koruyuculuğunu yükleniyordu. Bu maddeye göre Rusya Osmanlılardaki Hristiyan tebaanın din işleri, kiliseleri ve bu kiliselerin hizmetleri hakkında söz sahibi oluyor, Osmanlı Devleti bu konularda Rus elçisinin muhtemet adamı vasıtasıyla yapacağı bildirileri kabul etme güvencesi veriyordu. Bu son husus o denli önemliydi ve Rusya tarafından Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki nüfuzunu arttırmak yolunda o denli etkili olarak kullanıldı ki, sonunda öteki Avrupalı devletler Rusya'ya karşı müdahale etmek zorunda kaldılar ve Kırım Savaşı'nı çıkartıp Osmanlı'ya destek vererek 1856 Paris Anlaşması ile Rusya'nın bu imtiyazını kaldırdılar. Böylece Ermeni tebaa bütün Avrupa'nın koruması altına ve kışkırtma alanına alındı. Kırım Savaşı'nın Osmanlı'yı büyük Avrupa devletleri arasında sokan bir zafer olduğu saçmalığını yazan okul kitapları, bu savaşın Osmanlı üzerindeki Rus nüfuzunun öteki Avrupa devletleri lehine kırılmasına yönelik olduğunu ve savaş nedeniyle yapılan borçlanmanın Osmanlı'nın iflasına yol açarak 1881'de Düyun-u Umumiye'nin ilan edilmesine, yani imparatorluğun yıkılışına neden olduğu gerçeğini yazarak çocuklarımıza ne zaman öğretecekler acaba? Olayın tarihsel boyutu, Erivan'ın serüveni. Ben Türkiye'yi uluslararası arenada kuşatma altına almış görünen Ermeni sorununun çözümünde Erivan'la yapılacak görüşmelerin ve anlaşmaların önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu nedenle de Ermeni sorunu için bir tarihsel çerçeve oluşturma çabam sırasında Erivan tarihine bir göz atmaya çalıştım. Bakın Türkiye sınırından sadece 23 kilometre uzakta olan bu kent için tarih neler anlatıyor? Kuruluşu çok eskilere dayanan kent 15. yüzyıldan itibaren Safevilerin egemenliğine geçiyor. Şah İsmail'in emriyle imar ediliyor, surlarla çevrilerek korunuyor ve böylece artık önemli bir yerleşim merkezi haline alıyor. Bundan sonra kentin tarihi İran'la Osmanlılar arasındaki savaşların tarihine koşut olarak gelişiyor. 1549 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın 2. İran seferinde Osmanlıların egemenliğine geçmiş fakat tam denetim altına alınamadığı için 1554'te Kanuni tarafından 1579'da da Osmanlı üzerine akınlar düzenleyen Erivan hakimi Ustaçlı Tokmak Han'ı cezalandırmak için Lala Mustafa Paşa tarafından vurulmuştur. Erivan 1583 tarihinde 3. Murat devrinde tamamen Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Kent alındıktan sonra Ferhat Paşa Tokmak Han'ın zengi suyuna bakan köşkünü ortaya alıp etrafını hisarla çevirdi. İç kale adı verilen bu hisarda 8 kule ve 725 mazgal ve içeriye bir cami yaptırdı. Ayrıca 43 kule ve 1725 mazgaldan oluşan ve 53 topla donatılmış bir dış kale inşa etti. 1585'teki Osmanlı-İran Savaşı sırasında Erivan Paşaları İran'a yenilmiş olmakla birlikte, daha sonra yapılan barış anlaşmasıyla Tebriz ve Azerbaycan'ın bir bölümüyle birlikte Erivan'da Osmanlılara bırakıldı. 1591 tarihli Revan Eyaleti Tahrir Defteri'ne göre, eyaletin merkezi olan Erivan'ın kente bağlı olarak 90'dan fazla Türk kasaba ve köyü ve ayrıca 6 mahallesi vardı. Daha sonra Şah Abbas Tebriz'le birlikte Erivan'ı da zapt etmiş, fakat Osmanlı kuvvetlerinin gelmesi üzerine kenti yakıp yıkarak kaçmıştır. Kent daha sonra yeniden Safevilerin eline geçer. 4. Murat 1634'te bizim Revan Seferi diye bildiğimiz ve anısına Topkapı Sarayı'nda Revan Köşkü'nün yapıldığı savaş ile kenti tekrar alır. Fakat 4. Murat geri dönünce kent yeniden Safevilerin eline geçer ve 1639'da yapılan anlaşmayla artık İran'a bırakılır. Bu sırada kenti ziyaret eden Evliya Çelebi'ye göre, kentin dışında han, cami, çarşı, pazar, kentin içinde ise 2000 kadar ev, han sarayı ve darphane vardır. Birkaç kez hanlar hanlığı olan Erivan'ın kadısı, mollası, şeyhi, şerifi, darugası, münşisi, yasavul ağası, koruyucu başısı, eşik ağası, diz çöken ağası, 7 mihmandar ve şehbendleri vardır. 1722'de Afganlıların İran'ı işgal etmeleri üzerine Safeviler zayıflamış, Şirvan ile Dağıstan bağımsızlıklarını ilan ederek Osmanlı'dan yardım istemişlerdir. Bu arada Rusya'nın Kafkaslar yoluyla İran'a ve Osmanlı'ya doğru yayılmasından korkan Osmanlılar, Tiflis, Gence, Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah ile birlikte Erivan'ı da zapt etmişlerdir. Nadir Şah'ın kenti tekrar Safeviler adına geri almasından sonra çıkan savaşlardan sonra 1746'da yapılan anlaşmayla Erivan yeniden İran'a geçmiştir. Nadir Şah'ın ölümünden sonra bağımsızlıklarını ilan eden öteki Azerbaycan hanlıklarıyla birlikte Erivan'da bağımsız bir Türk beyliğinin merkezi olmuştur. İran'da egemenliği Kaçarlara geçtikten sonra zaman zaman tam, zaman zaman da yarı bağımsız yaşayan bu hanlık, 19. yüzyıldan itibaren Gürcistan'ı zapt etmiş olan Ruslar tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ruslar 1804'te Eçmiyatzi Manastırı'nı yağmaladıktan sonra geri çekildiler. 1813'te İran'ı yenen Rusya bütün Azerbaycan hanlıklarını ele geçirdiği halde Erivan ve Nahçıvan bağımsızlıklarını korudu. Rusya pek çok saldırı ve savaştan sonra Abbas Mirza'yı yenerek 1827'de Erivan'ı zapt etti. Bakın 1827'den sonra neler oluyor.